Ayrım 24. Basit yalın sözcük. Kök halindeki sözcüktür. Demek ki ilk malzememiz kök. Nedir kök? Kök, bir sözcüğün parçalanamayan, anlamlı, en küçük parçasıdır. Dur, aklarımızdan. Durmak eylem kökü. Atabileceğimiz her şeyi attıktan sonra elimizde kalan, daha fazla hiçbir şeyi atamayacağımız dur bu sözcüğün köküdür. Gözlerinize. Burada da göz sözcüğüne gelip dayanıyoruz. Daha fazla atarsak anlamsız bir şey kalacak elimizde. Anlamsız demeyeyim de şöyle diyeyim. Göz sözcüğünü ele alıp incelemek, nereden geldiğini, hangi değişimlerden geçtiğini bulmak ya da bu konuda olasılıklar üretmek, dilin yine ana dallarından birinin, etimolojinin çalışma alanıdır. Biz haddimizi bilerek kendi sınırlarımızda kalalım, ancak fakülte yıllarından aklımda kalan bir örneği sizinle paylaşmayı, haddimi aşmak saymazsanız, göz sözcüğüyle ilgili etimolojik bir çalışmayı aktarabilirim size. Türkçede ikili çokluk yoktur. Ne demek? Sözü biraz uzatmaya göze alarak, Mehmet Akif'e atfedilen bir olayı anlatacağım. Mecliste memurların geçim sıkıntısı çektiğinden söz eden bir milletvekili, sözünü Osmanlıcayla da süslemek istemiş besbelli, efendiler demiş. Memureyn zor durumda. Ondan hemen sonra söz alan Mehmet Akif eleştirisini, memureyn olsa balla kaymakla beslerdik. Memurin zor durumda diyerek yapmış. Anlaşıldığı gibi memureyn Arapça iki memur demek. Memurin ise kastedilen anlama geliyor. Memurlar. Ne diyorduk? Türkçede işte böyle ikili çokluk yoktur. Bugün ve bildiğimiz Türkçede. Oysa eskiden varmış. Ben bizim hocaların yalancısıyım. Göz sözcüğünün sonundaki z, kimi organ adlarına, diz, boynuz sözcüklerine, hatta ikiz sözcüğüne iki tane anlamı vermekte kullanılırmış. Göz sözcüğünün z'si bu ek olabilir. Geriye kalan bölümü nasıl açıklayacağımı merak ediyor olabilirsiniz. Geriye gö diye bir kök kalıyor ki, bunun eylem kökü olma olasılığı yüksek. Zaten görmek, göz, kör sözcüklerinin arasındaki ses yakınlığına bakarak bunların tümünü açıklayan bir kök bulunması akla çok yakın gelmiyor mu? Eğer böyle bir kök varsa, GK değişikliğinin Türkçe'de çok genel bir değişiklik olduğunu düşünüp, kör sözcüğünün de buradan geldiğini söyleyebiliriz. Ayrıca görmek eylemi de görmek diye açıklayabiliriz. Çünkü re diye bir eylemden eylem yapma ekimiz var. Etimoloji çok özel bir alan. Ben yalnızca ne kadar zevkli olduğunu göstermeye çalıştım. Burada kesiyorum gevezeliği. Kökün özellikleri. Kök tek hecelidir. Buraya genellikle diye bir sözcük de eklemeliydim belki de. Türkçe olduğu halde tek heceli bir köke indiremeyeceğimiz o kadar çok sözcük var ki. Ancak durup biraz düşünmeyi önerebilir miyim şimdi? Önce şunu düşünelim. Türkçe için eklemeli bir dildir tanımını çok duyduk. İyi de o ekler baştan beri ek miymiş? Yani Türkçe'de baştan beri ekler ve kökler mi varmış? Tanrısal bir dil miymiş Türkçe? Öyle ya, Tanrı ekler ve kökler icat edip sonra da buyurun kullanın mı demiş Türklere. İnsan icadı olduğundan hiç kuşku duymayacağımız tek şey varsa o da dildir. Bütün dilleri insanlar icat etmişlerdir. Peki Türkler kendilerine bir dil icat ederken, yani başlangıçta ek diye kendi başına anlamsız birimler icat etmiş olabilirler mi? Hayır, böylesi de pek mantıklı görünmüyor. Öyleyse ne olmuş? Başlangıçta yalnızca sözcükler varmış. Bunların bir bölümü sözcük olarak varlığını sürdürmüş ama bir bölümü sürdürememiş. Sürdürememiş ve eke dönüşmüş. Kimi sözcüklerin eke dönüşme süreci halen yaşanıyor. İle ilgili söylediklerimi unutmadınız değil mi? Acıklı bir olaya, bir sözcüğün eke dönüşmesine tanıklık ettiğimizi söylemiştim o zaman. Hatta bir süre sonra lale ekinin bir zamanlar ile biçiminde bir sözcük olduğunu anımsayan bile çıkmayabilir demiştim. Bir nokta daha var düşünmenizi istediğim. Türkçenin ortaya çıktığı coğrafi bölgeye bir bakın. Çince, Japonca, Korece, Vietnamca. Çoğu tek heceli diller. Türkçenin başlangıçta tek heceli bir dil olduğunu düşünmemiz için yeterli veriler değil mi bunlar? Elbette kanıtlayamayız bu söylediğimi. Çünkü Türkçe'ye ait en eski metinler olarak Orhun, parantez içinde Göktürk yazıtlarını kabul ediyoruz. Türkçenin daha öncesiyle ilgili bilgimiz yok. Daha öncesi var mıydı demeyin. Bir dil ortaya çıktığının ertesi yılında yazıt dili olamaz. Öncesi elbette vardı. Ancak henüz bilmiyoruz. 8. yüzyılda dikilmiş olan Orhun yazıtlarının 19. yüzyılda bulunup okunduğunu düşünürsek, söz gelimi, M.Ö. 5. yüzyıl Türkçesine ait metinlerde pekala 21. yüzyılda gün ışığına çıkabilir. Lafı çok uzattım, farkındayım. Söylemek istediğim özetle şu. Bugün tek heceye kadar indiremesek de Türkçe sözcüklerin tek heceli köklerden geldiğini kabul etmek durumundayız. Ayrıca kökün tek heceli olması sondan sürekli ek alacağı için sözcüğün şişmesini de önler. Kök, göz, gök, köz, kör ve sök, bil, sev, al, ver gibi kökleri bu açıdan bir düşünün. Tek heceye kadar indirmekte zorluk çektiğimiz sözcüklere de bir bakalım. Kendimizi biraz zorlayarak da olsa bir bölümünü tek heceye kadar indiremez miyiz? Ağaç. A, aç. A, yükselmek, yukarı çıkmak. Bıçkı. Bıçkı. Bıç, kesmek. Biçki. Biçki. Biç, kesmek. Bekçi. Bekçi. Bek, işini yapan, bekleyen. Yukarıdaki örnekleri yeniden açıklamaya gerek var mı bilmem. Ağaç sözcüğünün yağaçtan geldiğini, yağaç, ağaç ya da yakaç, ağaç olduğunu söyleyenler de var. Ama ağmaktan gelmesi daha anlamlı geliyor bana. Yunus Emre'nin "Ay oldum, aleme doğdum, bulut oldum, göğe ağdım" derken kullandığı ağmak, aşağıdan yukarı doğru bir yöne çizerek yükselmek, yukarı çıkmak demek. Ağaç da gerçekten aşağıdan yukarı doğru yükseliyor. Sonundaki ek de Türkçe'de örneklerine rastladığımız bir ek. Aç. Bıç, biç ise bence tek köklü eskiden. Kalın, görece kaba şeyler için bıçak, bıçkı ve benzeri sözcükleri kökü bıç kullanırken, görece ince şeyler için biçilmek, biçim, biçki ve benzeri sözcüklerinde kökü olan biçin kullanılmasını bir zarafet örneği olarak gösterebilirim. Beklemek, bekçi sözcükleri belli ki aynı kökten geliyor. Bir at kökünden. Çünkü beklemekteki le en çok kullanılan attan at yapma eki. Bekçideki çi de iş, uğraş anlamı katan bir attan eylem yapma eki. Bunların kökü olan bek nedir diyeceksiniz. Avcılıkla bir biçimde ilişkisi olanlar hemen bilecektir. Avcılıkta beke gitmek diye kullanılan şey bizim aradığımız bek kökünden başka bir şey değil. Beke gitmek nedir? av hayvanını avlamak için geleceği yere, yuvasının yakınlarında, su kenarı ve benzeri yerde pusuya yatmak, oyalanmak, beklemek. Ses yansıması oldukları halde tek heceli olan kökler de vardır. Pat, la, çat, ış, kıt, la, çıt, la. Ama genellikle ses yansıması biçimindeki kökler birden çok heceli olur. Pırıl pırıl, şırıl şırıl, fokur. Kök sözcüğün başındadır. Türkçe eklemeli bir dildir dedikten sonra bir şey daha söyleriz. Türkçe sondan eklemeli bir dildir. Bu ne demek? Türkçede bütün ekler sona gelir. Başa ek gelmez demek. Türkçede kök sözcüğün başından başka bir yerde bulunmaz. Türkçede ön ek diye bir şey yoktur demek. Bu sonuncuyu özellikle vurgulamak gereğini duydum. Çünkü Türkçe'ye bir anlamda itibar kazandıran ÖSYM, parantez içinde, bu kısaltmayı bilmeyen yoktur ama ben yine de açılımını yazayım. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi. Sıfatlarla ilgili pekiştirme konusunda sorduğu sorunun başına öyle bir açıklama koymuştu 1987 ÖSYM'sinde. Kimi niteleme sıfatlarını pekiştirmek için sıfatın ilk sesli harfine kadar olan kısmı M, P, R, S harflerinden yakışanı ile kapatılır ve bir örnek olarak sıfatın başına getirilir. Aslında bu açıklamanın iler tutar yanı yok. Neresinden tutsanız elinizde kalır. Ama konuyu dağıtmamak için yalnızca ön ek kısmına dikkat çekmekle yetineceğim. Birkaç yıl sonra yeniden soruldu bu soru. Yapılan değişiklik en masum hatayı düzeltmekten, harfleri ses yapmaktan ibaret kaldı. Oysa hep biliriz ki Türkçe'de başa gelen ek, yani ön ek yoktur. Bütün ekler sona gelir. Çapraz bulmacalarda çıkan na ve bi ekleri Türkçe değildir. Arapça ve Farsçadır. Türkçe'de ön ek diye bir şey yoksa, bütün ekler sona geliyorsa, kök daima sözcüğün başında kalacak demektir. Göz, lük, göz, cü, göz, enek, göz, ler, göz, de, göz, lem, ler, ih, mis. Oysa örneğin Arapça kök sözcüğünün içindedir. Oysa örneğin Arapça'da kök sözcüğün içindedir. Mastar denen şey aslında budur. Ve Türkçe için mastardan söz etmek yanlış olur. Bakın Arapça'da sözcükler tek mastardan nasıl ütürüyor. Mastar, ketebe, kitap, katip, mektep, mektup, kütüp. Mastar, ketele, katil, katil, maktul, maktel. Burada çoğu kişinin aklına gelen bir soruyu da yanıtlama fırsatı geçti elime. Başta TRT olmak üzere pek çok televizyon, parantez içinde TV yazmaya korktum. Ben TV diye okuyorum ama ya siz TV diye okursunuz da benim tüylerimi diken diken edersiniz. Kanalında katil zanlısı diye bir söz duyanlar haber sunucusunun katil demek isterken yanlışlıkla katil dediğini sanıyor. O kadar çok yanlış söyleme, yanlış okuma, seslendirme ve benzeri şey yapılıyor ki bu söyleyişin de yanlış olduğunu sanmak çok normal. Oysa bu yanlış değil. Mastarı okumaya çalışıyor sunucu. Yani K-T-L'yi. Bunu katil diye okusa olmaz, adamın öldüğü belli değil henüz. Öldürüldüğü sanılıyor. Haklısınız. Katil zanlısı yerine öldürdüğü sanılan dese hiçbir söyleme sorunu çıkmayacak. Ama öyle demiyor. Katil zanlısı diyor ve inanmayacaksınız ama böyle söylediğinde doğru söylüyor. Arapçanın sözcük türetme konusuyla ilgili bu bilgileri gerektiğinde öğrencilerim, hocalar gibi ukalalık yapabilirler diye genellikle söz ve anlam sanatlarını anlatırken veririm onlara. Mastarları oluşturan üç sesin altını çizip sözcüğü onlara buldurmaktan özel bir zevk aldığımı da ekleyeyim. Örneğin tecahül-i arif sözünü böylece yazarım tahtaya. İkinci sözcüğü arif olan anlasın gibi kalıp sözlerden de duymuşlardır. Arifin bilen anlamına geldiğini kestirebilirler. İlk sözcükte de koyu yazdığım harflerin altını çizip onlardan bir sözcük oluşturmaya çalışmalarını istediğimde cahil sözcüğüne kolayca ulaşırlar. Neymiş tecahül-i arif diye sorduğumda yanıt bulunmuştur bile. Bilip de bilmemezlikten gelme. Ben de az ukala olmadığım için bu kez Türkçe açısından düzeltme yaparım. Bilip de bölümüne gerek yok. Hem bilmemezlik değil, bilmezlik olmalı o sözcük. Bilmemezlik derken M'de, mezde olumsuzluk eki. Aynı sözcükte iki olumsuzluk eki zorunlu olmadıkça kullanılmamalı. Sonuç, tecahül-i arifin Türkçesi bilmezlikten gelme. Bundan sonra teşhisin içine gizlenmiş şahıs sözcüğünü, intakın içine gizlenmiş nutuk sözcüğünü buldukları gibi görünmeyen seslerin varlığı engel olmaz. Tezattaki zıt sözcüğünü bile görürler. Kök, ek alınca ses değişimine uğramaz. Kök, tabi olunan, ek, tabi olan öyedir. Başka bir deyişle, Türkçe, kökü sabit tutup eki ona uydurur. Eklerin bu yüzden bazen iki, bazen dört, bazen de sekiz çeşidi vardır. Yani Fransızca, İngilizce'deki gibi değildir Türkçe'deki durum. Fransızca'da aller, gitmek, şimdiki zaman, geçmiş zaman. İngilizce'de go, gitmek, I go, geniş zaman, I went, geçmiş zaman. Diyeceksiniz ki Türkçe'de de gideceğim, gideceğim, gideceğim oluyor. Bu ses değişimi değil midir? Değildir. Bu ses bilgisi konusunda göreceğimiz ünsüz yumuşaması ile ilgili bir durumdur. Ve hemen ekleyeyim, bu tür değişimler sayılmayacak kadar çok olan bu tür benzeşmeler ses değişimi kapsamına girmez. Geldir, getir. Gittir, götür. Kökün değişmesi halinde anlamın değişeceğinden korktuğu için Türkçe köklerde pek değişiklik yapmaz. Pek dedim çünkü kökün sabit kalması kuralına uymayan örnekler var aslında. Söz gelimi birinci ve ikinci kişi adıllarına yönelme durumu eki geldiğinde kökteki sesler değişir. Ben ve sen sözcüklerini kastediyorum. Yönelme durumu eki a-e aldığında bu sözcüklerin ben-e ve sen-e olması beklenmez mi? Eski Türkçedeki sen-ge, senler-ge gibi Azeri Türkçesindeki men-men-e gibi. Anadolu Türkçesinde bene değil bana, sene değil sana olmuş sözcükler. Üçüncü kişi adalının aynı eki aldığında kazandığı tok sesin etkili olduğu söylenebilir bunda. Ona söyleyişi daha baskın karakterden çıkıp birinci ve ikinci kişi adıllarındaki yönelme durumunun kendisine benzemesini sağlamış olabilir. Öyleyse kural dışı olan durum budur. Bene, bana, sene, sana. Bu örnek dışında hangi sözcüğe baksanız aynı durumu görürsünüz. Kök sabit kalır, ek kendisini köke uydurur. Taş, kökü, taşlık olurken de taşçı, taşla, taştan ve benzeri olurken de taş gibi taş olarak kalıyor.